Ayrım 10.
Bu sanatçı denen taklitçinin doğrudan doğruya reel şeylere yönelmesi, onları taklit etmesi demektir. Bir ressamın bir insan portresi yapması, heykelcinin bir insanı taş üzerinde canlandırması ya da bir şairin bir insanı anlatması gibi. Bu özgün anlamdaki taklittir. Çünkü taklit, intention bir akttır. Ulaşmak istediği bir erek, bir intention, belli bir obje vardır. Taklit etmek dediğimiz zaman zorunlu olarak böyle taklit edilen, kopya edilen bir şeyin varlığını da birlikte düşünürüz. Şu halde taklitçilik ve benzetmecilik yani mimetizm bir gerçeklik kategorisi ile ifade edilebilir. Çünkü her taklit etkinliği yani kopyacılık bir reel örneği, bir reel özgün varlığı şart koşar. Ancak burada değer bakımından bir şey söylemek gerekirse diyebiliriz ki örnek daima değerli, kopyası ise değildir. Böyle gerçek olana yönelme bakımından bir şairle bir tarih yazarı arasında acaba belli bir yakınlık ve benzerlik yok mudur? Çünkü şair de bir insanı veya bir olaylar grubunu ele alıp anlatır, tarih yazarı da. Her ikisi de olaylara dayanır. Aristoteles'e göre insanın aklına gelen böyle bir benzetme doğru değildir. Tarih yazarı ve şair, biri düz yazı, öteki nazım yazdığı için birbirlerinden ayrılmazlar. Çünkü Herodot'un eserinin mısralar haline getirilmiş olduğu pekala düşünülebilir. Bununla birlikte ister nazım isterse düz yazı halinde olsun Herodot'un eseri bir tarih eseridir. Ayrılık daha çok şu noktada bulunur. Tarihçi daha çok gerçekten olan şeyi ifade eder. Şair ise olabilir olan şeyi ifade eder. Her ne kadar onlar aynı gerçeklik kategorisine dayanıyorlar gibi görünüyorsa da şiir gerçeklik kategorisinin dışına çıkıyor. O halde ifade buldukları kategori yönünden bir şiir eseri ile bir tarih eseri birbirinden ayrılırlar. Öte yandan bunlar arasında bir başka önemli ayrılık daha buluyor Aristoteles. Şiir, tarih eserine göre daha felsefi olduğu gibi daha üstün olarak da değerlendirilebilir. Çünkü şiir daha çok genel olanı, tarih ise tek olanı tasvir eder. Genel olan deyince de olasılık veya zorunluluk kanunlarına göre belli özellikteki bir kimsenin böyle veya şöyle konuşmasını, böyle veya şöyle hareket etmesini anlıyoruz. Tek olan deyince de bir Alkibiades şunu yaptı veya başına şu geldi bunu anlıyoruz. Demek oluyor ki sanat, örneğin şiir dediğimiz bir mimetik etkinliğin gerçeklik kategorisinin dışında bazı kategorilere dayanması ve tek olanı değil de genel olanı konu olarak almasıyla tarihten veya tarih yazarlığından ayrılır. Bununla ortaya şöyle bir soru çıkar. Taklit, bir taklit aktı olarak zorunlulukla gerçeklik kategorisine ve tek olana mı bağlıdır? Acaba mimesis adı verilen etkinlik, yani sanat etkinliği böyle kaba bir taklitçiliğin dışında mı anlaşılmalıdır? Şimdi bu soruyu araştırmaya çalışalım. Yine Aristoteles bir yerde şöyle söylüyor. Tasvirin gerçeğe uymadığı şeklinde yapılan bir tenkitse şu yolda çürütülebilir. Belki de o tasvir olması lazım gelene uygundur. Sopokles'in bir kere söylediği gibi. Sopokles insanları olması lazım geldiği gibi tasvir ediyormuş. Eurodipides ise oldukları gibi. Bu sözleri üzerinde Aristoteles'in biraz durmamız gerekiyor. Burada iki önemli düşünce ile karşılaşıyoruz. Biri sanatın gerçekliği yansıtan bir benzetme, kopya etkinliği olmadığı ki bu Sopokles'in bir sözüne dayanılarak öne sürülüyor. İkincisi de sanat eserine gerçekliğe benzemediği için bir yargıda bulunulamayacağı. İlkin bu ifadelerden sonra Aristoteles'in de mimesis'in bir kaba taklit, bir benzetmecilik, bir kopyacılık anlamına geldiğinden haklı olarak şüphe edebiliriz. Mimesis deyiminin Aristoteles'te yeni bir anlam kazandığını hissediyoruz, seziyoruz. Bu yeni anlamın ne olduğunu araştırmamız ilerledikçe yakından göreceğiz. İkinci noktaya, yani sanatı gerçekliğe benzemediği için yargıda bulunulamayacağı sorusuna gelince bu o kadar ileri ve modern bir problemdir ki Aristoteles de bunu bulmak insanı şaşırtıyor diyebiliriz. Çünkü günümüze gelinceye kadar sanata karşı yöneltilen en aşırı tenkitler mimetizm açısından yapıla gelmiş ve yapılmaktadır. Bu portre neyi ifade ediyor? Bu tablo neye benziyor gibi? Sanat ve realite arasındaki uygunluk görüşüne dayanan sanat anlayışını, yani mimetist sanat görüşünü ilk reddeden, hatta parçalayan sanat bir mimesistir diyen yine bu ünlü Grek filozofu olmuştur. Şimdi mimesis, kaba ve gündelik anlamında bir taklit anlamına gelmediğine göre o halde neyi ifade eder? Kaba taklit anlamına gelmemesinin nedeni, onun taklidin biricik belirleyicisi olan gerçeklik kategorisi tarafından tek başına belirlenmemesidir. Çünkü mimesis, bir sanat etkinliği olarak yalnız olana değil, olması lazım gelene de yönelebilir. Olması lazım gelen nedir? Olması lazım gelen, gerçeğin üzerinde düşünülen ve tasavvur edilen şeydir. Böyle bir şey idealdir. Böyle bir şey yetkin olmasından ötürü gerçeklikten üstündür. Şair veya sanatçı, ressam öyle bir kahraman veya figür yaratır ki bu kahraman realitede hiçbir karşılık bulamaz. Eğer o bir mimetik obje, yani kaba taklidin belirlediği bir sanat eseri olsaydı, realitede bir karşılık ve bir örnek bulacaktı. O halde mimesisin objesi olarak burada reel bir şeyi, bir nesneyi gösteremeyiz. Çünkü o ideale yönelmiştir. Güzel bir portrenin de realitede karşılığını ve örneğini bulmak mümkün değildir. Böyle bir portre veya heykel pekala ideali yansıtmış olabilir. Kaba mimetizmden bir realist ve materyalist sanat görüşü çıktığı halde Aristoteles'in mimesisi olması lazım gelene kadar genişleten görüşünden bir idealizm doğuyor. Olması lazım gelen kategorisi şu halde Aristoteles'i bir idealist sanat anlayışına götürüyor. Ama Aristoteles'in sanat kategorileri yalnız bunlar değildir. Bunların yanında daha bazı kategoriler de bulunmaktadır. Ama bu ikisinden gerçeklik ve olması lazım gelen hiçbirinin söz konusu olmadığı bir hal varsa o zaman kamu anlayışına başvurulmalıdır. Örneğin tanrılara ait mitoslarda olduğu gibi. Çünkü belki bu mitoslar ne gerçeğe uygundurlar ne de gerçekten daha iyi uygundurlar. Tersine onlar karşısına alınacak mümkün tavır Xenophanes'in aldığı tavırdır. Ama bir defa onlar böyle denmiştir. Buradan anlaşıldığı gibi yukarıdaki iki kategorinin yanında bir de kamu anlayışı kategorisi yer alıyor. Bu da pekala öbür iki kategori gibi sanat eserini belirleyebiliyor. Bunlardan başka Aristoteles'in işaret ettiği bir iki kategori daha vardır ki bunları düşünmesinden ötürü Aristoteles'i övmek gerekir. Çünkü söz konusu olan kategoriler ancak modern bir düşünürün bulabileceği, düşünebileceği kategorilerdir. Bunlar imkansız ve absürt, saçma kategorileridir. Genel olarak şiirde imkansız olan ya kaba gerçeğin üstüne çıkmak ereğine dayanarak veya hakim olan kamu görüşüne dayanarak açıklanmalıdır. Çünkü şiirde inanılabilir olan imkansız, inanılır olmayan bir imkana üstün tutulmalıdır. Ve Zoix'in resmettiği çeşitten kişilerin gerçekte var olması mümkün değilse o zaman bunlar ereğe uygun olan yani gerçeğin üstünde olan kişilerdir. Çünkü ideal gerçeğin üstüdür. İmkansız kategorisi de sonunda yine bir idealizme götürüyor. Şüphesiz burada imkansız deyimi reel imkanın yokluğu anlamına geliyor ve olması lazım gelen deyimini olumsuz yönden tamamlıyor. İmkansız olanın tasvir edilmesi ancak bir başka deyimle imkansız kategorisine dayanma ancak sanatın ereğine ulaşması şartıyla mümkündür veya ancak bu şart altında kullanılmalıdır. İmkansız olanın tasvir edilmesi bu gerçi yanlıştır ama şiir sanatı bununla ereğine ulaşıyorsa o zaman doğrudur. Eğer imkansız olanın tasviriyle ister imkansızın dile geldiği bölüm isterse başka bölümler daha sarsıcı bir etki yapıyorsa şiir sanatı ereğine ulaşır. Ancak bu şart altında imkansız kategorisi kullanılabilir. Öteki kategoriye gelince bu akla aykırılıktır, yani absürt. Aristoteles bunu şöyle belirtiyor. Bundan başka Homeros, öteki şairlere akla aykırı olanın nasıl anlatılabileceğini de öğretmiştir. Bu bir yanlış tasıma dayanır. Çünkü insanlar A. birincil, öncül doğruysa veya meydana geliyorsa ve bir B. ikinci öncül onun ardından geliyorsa B'nin ikinci öncül doğruluğuna veya gerçekliğine dayanarak A'nın da birincil öncül gerçek ve doğru olduğunu çıkarırlar. Ama bu bir yanlış tasımdır. Çünkü A doğru değilse onu öyle bir B katmalıdır ki bu B A'nın doğru olduğunu bir halde zorunlu olarak doğru kılsın. Eğer B'nin doğruluğu bilinirse o zaman aklımız buradan A'nın da doğru olmadığı halde doğru olduğu sonucunu çıkarır. Görüldüğü gibi burada Aristoteles lojik olan bir şeyin şiirde nasıl kullanılabileceğini Homeros'a dayanarak öne sürmektedir. Akla aykırı oluş, saçma, lojik olmayan bir şey de sanatta pekala kullanılabilmektedir. Sanatçı, tabii olmayan, akla dayanmayan bir olayı bir mimetik obje yapabilmektedir. Bunun olabileceğini Aristoteles şöyle göstermektedir. Akla aykırı olan şeyler de kamu görüşüne dayanarak açıklanmalıdır. Bu şekilde onlar hem haklı gösterilebilir hem de bazen onların akla aykırı olmadıkları gösterilebilir. Çünkü bazı şeylerin olasılığa aykırı olarak meydana gelmesi de olasıdır. Bütün bunlarla Aristoteles, akla aykırılığın sanatta, şiirde kullanılabileceğini ifade eder. Buna göre bir şiire, bir sanat ürüne akla dayanmıyor ya da akla aykırı konuları işliyor diye bir yargıda bulunulamaz. Şu şartla ki, bununla o şiir veya sanat eseri ereğine ulaşmış olsun. Buna karşılık hiçbir zorunluluk olmadığı halde şair akla aykırı olan bir şeyi ve kötü karakteri kullanırsa o zaman onu bundan ötürü kınamak haklı olur. Ama şiir bununla ereğine ulaşıyorsa bundan ötürü şairi kınamamalıyız. Bu mimetik obje bakımından Aristoteles'in ne kadar ileri görüşlü, kaba mimetizmden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. İmkansızla olası arasında Aristoteles belli bir ilgi kuruyor. İki çeşit imkansızdan söz açıyor. Birisi imkansız olası, öteki olası olmayan imkansızdır. Aristoteles soruyu şöyle karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. Son olarak imkansız olası, olası olmayan imkansıza üstün tutulmalıdır. Burada imkansızın olasılıkla sınırlandırılmak istendiğini görüyoruz. Şair veya sanatçı her imkansızı değil, olası olan imkansızı tasvir edebilir. Ama olası olmayan imkansız taklit edilemez. Çünkü bu iki şey, imkan ve olasılık birbirinden farklı olan şeylerdir. Bir şey olası olduğu halde imkan alanında bulunmayabilir. Bu bakımdan Aristoteles'in imkansızı olasılıkla sınırlaması, sanatı ve şiiri olasılık alanında tutmak istemesinden ileri gelir. Bunun da nedeni Aristoteles'in genel rasyonalist tavrında bulunur. C. Sanat ve tabiat. Aristoteles gerçekliğin yanı sıra olması lazım gelen imkansızlık ve akla aykırılık gibi bazı mimesis yani sanat kategorileri öne sürmekle tabiatla sanatı kesin olarak birbirinden ayırmak istediği gibi sanatı tabiatın üstüne de koyar. Tabiat ve sanatın dayandığı prensipler birbirlerinden farklıdır. Bu problemi Aristoteles modern bir estetikçi gibi şöyle ortaya koyuyor. Çünkü realitede hoşlanmayarak baktığımız bir obje özellikle tamamlanmış bir resim haline gelince ona bu sefer hoşlanarak bakarız. Örneğin tiksinti uyandıran hayvanların ve cesetlerin resimlerinde olduğu gibi. Bu o kadar modern bir düşüncedir ki günümüzün birçok estetik kitaplarında bu düşünceyi bulmak mümkündür. Çünkü bir sanat felsefesinin imkanı ancak sanatın tabiata karşıt bir prensip olarak öne sürülmesiyle doğar. Aksi halde bunlar arasında bir prensip karşıtlığı bulunmasaydı sanat felsefesinin bir tabiat felsefesi disiplini olarak anlaşılması gerekecekti. Sanatın kanunluğu başkadır, tabiatın kanunluğu başkadır. Bunun içindir ki Aristoteles'in sözünü tersinden alıp söylersek, tabiatta güzel bulduğumuz bir nesne eğer sanatın kurallarına uymamışsa bir resim haline getirildiğinde çirkin olacaktır. Tabiattaki güzel, sanata girdiği zaman çirkin olabildiği gibi, tabiattaki çirkin, sanata girdiğinde pekala güzel olabilir. Bunlar ancak yüzyıl kadar önce tartışma konusu olmaya başlamış, çağımıza ait modern estetik problemleridir. Öyle ki modern sanat dediğimiz ve impresyon ile başlayan hareketin çıkış noktası da yine bu problemle başlar. Tabiatı sanattan çıkarabilmek, tabiatın sanat için önemsiz olduğunu gösterebilmek için impresyonistler süprüntü yığıntılarının resmini yapmaya kadar gittiler. Sonra bu süreç kübizmde sanatın deformasyonuna, soyut sanatı tabiatın sanat dünyasından büsbütün sürülmesine kadar gider. Söylediğimiz gibi bu sürecin arkasında bulunan düşünce tabiatta ve sanatta belirleyici prensiplerin tamamen başka oluşudur ve bu prensiplerin birbirine karıştırıldığı yerde sanat hakiki anlamını kaybeder. Şimdi bütün modern estetiğin ve modern sanatın beraberinde getirdiği bu problemin tarihi kaynağı araştırılacak olursa karşımıza Aristoteles çıkar. Yukarıdaki sözünü daha serbest olarak ifade edersek, realitede hoşlanmayarak baktığımız şeyler sanatın konusu içine girince onlardan hoşlanabiliriz. Ve tersi, yani realitede hoşlanarak baktığımız bir şey sanat dünyasına girince ondan hoşlanmayabiliriz. Modern bir form içinde dile getirdiğimiz bu düşünce ne yazık ki Aristoteles tarafından içeriğine uygun olarak yorumlanıp sistematik bir bütünlüğe doğru götürülmüyor. Daha doğrusu Aristoteles bunu bugün temellendirdiğimiz gibi temellendiremiyor. Temellendirmesi ne bu düşünceye içerikçe uygun bir temellendirme oluyor ne de estetik bakımından tatmin edici. Şimdi aynı soruyu ortaya atıp Aristoteles'in bunu ne şekilde temellendirdiğini görmeye çalışalım. Niçin realitede hoşlanmayarak baktığımız bir obje özellikle tamamlanmış bir resim haline gelince ona bu sefer hoşlanarak bakarız? Bunun nedeni Aristoteles şu olguda buluyor. Bunun nedeni öğrenmeden duyulan derin hoşlanmadır. Bu hoşlanma yalnız filozoflara değil bütün insanlara özgüdür. Ancak çoğunlukta bu hoşlanma geçicidir. Acaba bir portreye baktığımız zaman bundan öğrendiğimiz şey nedir? Aristoteles'e cevap vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. Bir resmin konusunu, objesini tanımak öğrenmektir. Yani burada öğrenme deyince resmin mimetik objenin tanınması anlaşılıyor. Bir resme bakan ona bakarken bu resmin neyi anlattığını, realitedeki bu veya şu kimsenin resmi olduğunu öğrenir ve bundan ötürü de resme hoşlanarak bakar. Ama resmin ilgili olduğu obje eğer tesadüfen daha önceden görülmemişse o zaman bir taklit olan o resim böyle bir taklit eseri olarak ona bakanda bir hoşlanma duygusu uyandırmaz. Tersine teknik mükemmellik, renk veya bu çeşit herhangi bir nedenden ötürü bir hoşlanma uyandırabilir. Görüldüğü gibi Aristoteles problemi çok basit hatta estetik dışı bir şekilde temellendirmek istiyor. Taklit iç tepsi gibi doğuştan olan sanat eserlerinden hoşlanma olgusu, öğrenme gibi estetik dışı bir motive bağlanarak açıklanmaya çalışılıyor. Öğrenme deyince de yine çok basit ve çocuksu bir anlayışla portre olarak gördüğümüz kimsenin kim olduğunu tanımak diye belirleniyor. Bu Aristoteles'e uymayan son derece naif bir temellendirmedir. Bu şunu gösteriyor ki Aristoteles gibi antik metafiziğin doruk noktasına ulaştığı bir düşünürde bile estetik düşünüş henüz yetkinleşmiş ve billurlaşmış değildir. Eğer yetkinlik olsaydı Aristoteles'in sözlerinin yukarıdaki teknik mükemmellik dediği şeyi temel motif olarak ele alması ve problemi hiç olmazsa bununla temellendirmesi gerekirdi. Ama bizim bu problem karşısında Aristoteles'ten boş yere beklediğimiz tavır, onun genel felsefi tavrına uygun olan bir felsefi tavırdır. Böyle bir tavır almayı Aristoteles'ten beklemek için haklı bir neden de vardır. Çünkü Aristoteles bu tavra çok yaklaştığı halde onu sistematik olarak temellendirmeden bırakır. Bizi söz konusu tavrı ondan beklemeye götüren motif, Poetika'da bulduğumuz şu sözler olmuştur. İmdi tragedya, ortalama insandan daha iyi olan insanların taklidi olduğuna göre, Şairlerin taklit ederken iyi portre ressamlarını örnek alması gerekir. Çünkü portre ressamları portresini yaptıkları kimselerin özelliğini ortaya koymakla ve onlara benzer bir resim yapmakla aslında onları olduklarından daha güzel olarak resmeder. Böylece taklit edici şair de eğer hiddetli, hafif meşrep veya bu gibi karakterlere sahip kişileri anlatacaksa, bütün bu tutkulara rağmen onları ahlak bakımından üstün insanlar olarak anlatmalıdır. Aristoteles'in bu sözü, yukarıdaki soruyu Aristoteles'e göre açıklamada bize belli bir ışık tutabilir. O halde neden tabiatta hoşumuza gitmeyen bir nesne sanatın konusu olunca hoşumuza gider? Bu soruyu yine Aristoteles'e dayanarak ve onun yukarıdaki sözünden kalkarak yine onun genel felsefesi çevresi içinde cevaplandırmaya çalışalım. Aristoteles'e göre tabiatta gördüğümüz, algıladığımız her şey, her nesne bir bireydir ve birey, birey olarak bir var olanı dile getirir. Her var olansa bir edus hile, forma, materia compositio'dur. Buna göre niçin böyle bir bireşim, bir compositio, tabiatta bazen hoşumuza gitmiyor da o bir sanat eseri haline gelince hoşumuza gidebiliyor? Yukarıda bunu Aristoteles öğrenmeden duyulan hoşlanma ile temellendirmek istemişti. Ama biraz önce de yeni bir temellendirme ile karşılaştık. İdealize etmek, olduğundan daha güzel gösterme temellendirmesi ki hiç şüphesiz bu yukarıdakine göre çok daha değerli ve Aristoteles felsefesine çok daha uygundur. Şimdi bu noktadan hareket edelim. Sanatçı neyi olduğundan daha güzel göstermek, neyi idealize etmek ister? Ve nasıl oluyor da bu idealleştirme bizde bir hoşlanma duygusu meydana getirebiliyor? Bu sorulara cevap verebilmemiz için bir ipucuna daha ihtiyacımız var. Bu ipucu bize yine Aristoteles'in Poetikası'nda veriliyor. Yukarıda sanatın dayandığı iki ilke olduğunu Aristoteles bize söylemişti. Bunlardan birincisi mimesis iç tepsi idi, öteki de mimesis ürünlerinden duyulan hoşlanma idi. İkincisi bütün taklit ürünleri karşısında duyulan hoşlanmadır ve bu insan için karakteristiktir. Sanat eserleri karşısındaki yaşantılarımız bunu kanıtlar.